Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bugün emiyorum yıldızların ruhunu. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. Bakalım ne diyorlar acaba ekonomiye? Vereceğimiz aradan sonra tıpkı eski günlerdeki gibi yine atlarımızı birlikte süreceğiz piyasanın dehlizlerine.
Merhaba, bugün gökyüzü yorumcusu Seyran'la birlikteyiz. Ekonomiyi bildiğimiz verilerle yorumlamak çok mümkün değil Türkiye için. O zaman biz de yıldızlara bakalım dedik. Evet Seyran.
Bu dönemde 24 Haziran'a kadar, bu arada şu anda içinde bulunduğumuz Merkür Retrosu, yeniye başlamayın, eskide yarım kalmış ne varsa onları tamir edin.
Tek tek sorabilir miyim?
Tabii.
Dolar Türk Lirası ne olur sence? Dolar değer kazanmaya devam eder mi?
Dolar değer kazanmaya devam eder ama inişli çıkışlı. Orada bazı tarihler vermek istiyorum sana. Mesela 29 Mayıs'ta 23 Haziran arasında, hı hı, 26 Eylül ile 19 Ekim arasında da alım fırsatları söz konusu olabilir. Jüpiter balıkta çünkü büyüme getirebilir. Bu
yani anlamda. Yıldızlar yanılmazlar.
Asla yanılmazlar. Asla. Çünkü gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır.
Yalnız gezen yıldızlar var gökyüzünde. Bu sayılır mı?
Sayılır.
Peki,
bence de.
Altın için ne diyorsun? Yıldızlar
altın
ne
için
diyor?
Altın için önümüzdeki hafta Mars Aslan Burcu'na giriyor. Çok önemli. 26 Temmuz'a kadar altın zirve yapabilir.
Kripto paralar, işte Bitcoin'in olduğu.
Kripto paralarla ilgili onlar da Temmuz-Ağustos'ta yükselebilir. Ama ben kripto paraları çok güvenilir bulmuyorum bu yıl Uranüs-Satürn karesiyle. Önümüzdeki özellikle 40 gün, tutulmayı takip eden 40 gün. Yani iniş ve çıkışlar çok sert etkilerle gelebilir.
Peki milyonlarca artık borsa yatırımcımız var. Onlar için endeks bazında ne diyorsun? Kağıt bazında tabii ki farklı hareketler olacak.
Borsa da biraz döviz gibi, o da dalgalı seyirde devam ediyor. Bence 2021'de genel anlamda çok riskli hareket etmemek gerekiyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmak lazım ve doğru yerlere yatırım yapmak lazım. Bence 2021'in en önemli konusu bu.
Yani paranı kaybetme yeter diyorsun.
Kesinlikle.
Güzel.
Güvenilir olmasından yanayım hepsinin.
Biz bu parayı ne yapmamızı öneriyorsun? Yıldızlar ne diyor? Bu parayı nasıl harcamalıyız?
Harcama.
Ne anladık biz bu işten?
Doğru yerlere yatırım yapmak senin elinde. O konuyla ilgili
yatırım değil, böyle eğlence, kendimizi yatlara, katlara, debdebeli bir hayat bulursak mı?
Ama 5. evde bir geçiş, eğlence sektörü, sanat ve sanatçılar adına da çok parlak şeyleri vaat
ediyor. Ben 5. evi geçtim. Bende 11 ev var. 12. ev. 12. ev ne diyor?
12 ev var bu arada. Aynen. Evet. 12. evde işte bir tutulma var. Tutulma.
Evet ya, tutuldum.
Evinde.
Ne zamandır tutuyorlar. Bir içimde bir fenalık var. 12'yi geçsem 14-15 devam edeceğim zaten.
Evet, devam edeceksin ama işte güneş tutulması bu anlamda işte riskten uzak durmak gerektiği ve önümüzdeki 6 ay konusunda dikkate davet etmesindeki en önemli etkenler bunlar. Halkalı bir güneş tutulmasıyla başlayan Covid, halkalı bir güneş tutulmayla artık bitiyor.
Zaten halka dedim mi korkacağım. Benim gibi pislik var. Abi yani halkalı her şey kötüdür.
Şimdi
yani.
Şimdi yeni ilişkiye başlamayın dedik ama Merkür Retrosu'ndan sonra artık 24 Haziran'dan sonra ortalık biraz daha yatıştığında, daha yaz formuna
ondan
girdiğimizde.
Ondan sonra sebil, yumulun.
Hayır, halkalı güneş tutulması aynı zamanda bir alyansın ifadesidir ve kimilerine çok güzel aşklar ve evlilikler gelecektir.
Kimilerinin de hayatının sonu olabilir. Dikkat. Öyle milleti evlendirip bitirmeye mi çalışıyorsun bu havada?
Yıllardır insana yatırım, araştırma, geliştirme, üretim, teknoloji ve sanayiye gerekli bütçeyi ayırmayıp parayı betonun 50 tonuna gömersen geleceğin son nokta burası olur. Adamlara ne sorarsan sor, cevapları Kanal İstanbul. Mahalle yanarken önce saçını tara, sonra git parayı bul. İşte özgürlükler noktasında iş buraya kadar geldi. Kimseye soruyorlar mı fikirlerini? Sahi özgürlük demek hala serbest değil mi? Sen ekonomiyi sor, ben anlatayım. Söyledikleri iyi ekonomide bu durum, açlıktan kıvranan, yetersiz, sağlıksız beslenen birine bak kilo veriyorsun, çok fit olmuşsun demek gibi bir şey. Acaba amaç tek adam rejimiyle kilo vermek mi? Kendisinin her konuşmasında hedef vermesi ülkeyi poligona çevirdi. Ama ne atsa karavana. Buyurun işte burada.
2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda
esas ürkütücü olan 2023 hedeflerinin arkasında kalmamız değil. 2053 ve 2071 vizyonları vizyonlarını dile getirmesi. 2023'te 69 yaşında olacak. Hadi ona eyvallah da hedefi koymuş bir kere. Başkanlık sistemini getiriyorum ayağına. Ölümsüzlüğü buldu galiba. 2053'te 99 yaşında. 100 yaş bunalımının eşiğinde diyelim ki internette bir siteye üye olacak. Doğum tarihini istiyorlar. Siteye koymamışlar. Mecburen yaşını küçültüyorsun. Kolay mı sanıyorsun? Hele 2071'de tam 117'de. Hey maşallah arkeolojik kazı yapıyorlar üzerinde. Çok zor be. 2071'de dolar kaç lira olur acaba? Neyse bunlarla hiç kafayı yorma. Benim o yılları görme ihtimalim Transilvanya topraklarında doğan o geleneği yaşatan bir vampirin beni ısırması dahilinde. Yoksa benim için 2053'te hikaye. Ama dönersek 2023 hedeflerine. Bakın 2011 yılında konuldu. Yıllardır uyduruk hedeflerle milleti kandırma anlayışımız var. O zaman milleti kandıracak hedefler koy ki tutmasa da sevinsin garibanlar. Seni başarılı sansınlar. Nasıl olsa basının çoğunluğu yandaş. Kalanı da candaş olunca fazla kurcalayan olmuyor bu verileri. Neydi 2023 hedefleri? Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecektik. Gayri safi yurt içi hasıla 2 trilyon dolar olacaktı. Şu anda kaçta? %7 büyümeyle bile 728 milyar dolardı anca. Bundan 10 yıl önce hedefin koyulduğu 2011'de 772 milyar dolardı. 10 yıl ileri gittik, cebimizden para kaybettik. Bari zardan düşelim. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkartacaktı. Haliyle millet parayı bulunca şımaracaktı. Yerinde duramayacak, sapıtacaktı. En son bu Mart sonunda dolardaki artış yaşanmadan önceki ortalama hesaplamasıyla kişi başı gelir nerede? 8713 dolardı. Yahu bundan 10 yıl önce yine hedefin koyulduğu 2011'de bile 10.079 dolardaydı. Lan oğlum benim paramı kim aldı? Tabii hesaplamaların da şaftı kaydı. Yöntemler değiştirildi. Bir zenginlik, bir ferahlık geldi. Bakın bu da gelmiş hali. Ya ihracat hedefi? Bakın bu yıl çok iyi gidiyor. Rekorlar kırıyor. Son bir yılda 187 milyar dolardayız. Yıl sonu belki 200 milyar dolara çıkar. Ama zaten sattığımız malın 4'te 3'ü ithal. Yarıdan fazlasını da Türkiye'de kurulu yabancı kuruluşlar yapıyorlar. Yine de 500 nerede? Sadece hedefte. Elimizde ne var? 187 milyar dolar. Başarı hedefi tutturmak değil mi? O zaman başarı nerede? Sadece mitinglerde. Sahi kim yaptı bu hesabı? Dört işlem biliyor mu? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Diploması var mı? Hep aynı bahane, hep aynı hikaye. Millet artık bunları duymaktan sıkıldı. Sedat Peker dinlemeye başladı. Yahu hedef koymak kolay, herkes yapar. Bugün hala arkasında durabiliyor musun? Sende o planı başarıyla yürütecek, tamamlayabilecek kadro var mı? Nasıl gidiyor video çay söyleyeyim mi? Siz keyfinize bakın. Ben de önümüzde dikkat etmemiz gereken bazı noktalara parmak basayım. Piyasaların son günlerdeki beklentisi yıldızı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'la Amerikan Başkanı seçildikten sonra ilk kez 14 Haziran'da yapacağı yüz yüze görüşmeyi işaret ediyor. Bu duruma yeni dönemin habercisi adını koyup beklenti yaratılıyor. Buyurun söylüyor.
Sayın Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.
Acaba fazla anlam mı yükleniyor? Çok mu umutlar bağlanıyor? Sahi Türkiye'nin kaderinin değişmesi için neyin olması bekleniyor? Biden çıkıp vay kardeşim özür dilerim mi diyecek? Öncelikle bu bir NATO görüşmesi. Ve çok kapsamlı bir görüşme olması imkansız. Ha üstüne bir de Merkür retrosundayız. Halkalı güneş tutulması falan var. Bu şartlarda en fazla 2 saat tutar. Çevirmeyi de düşünürsen 1 saat. Prompter da yok, yavaş konuşacaklar, 45 dakika. Kuvvetle muhtemel çıkışta Türk tarafı iyi geçti, işbirliğimiz devam edecek diyeceğiz. Amerikan tarafı çıkacak. Türkiye iyi bir müttefik diye cümleye başlayacak. Sonrasında laf geçirecek. Ya dediğim gibi toplantının önemi Biden seçiminden sonra tam 5 ay boyunca Erdoğan'ın telefonlarına bile çıkmadı. Yüzlerce cevapsız çağrı. Sonrasında bir gün aradı. Ermeni soykırımı açıklaması yapacağım deyip kapattı. Adam tescilli Türk düşmanı. Bilmeyen var mı? Ha gerçekten iyi bir gelişme falan bekleniyorsa kalmadı. Ya istediklerini tam olarak yapacaksın ya da bizim ekonomiyi biliyorsunuz sallanan diş gibi. Sonuçlarına katlanacaksın. Öyle çok atraksiyon yapmasına da gerek yok. Yapacağı sadece sana yeni borç vermemek olacak. Kimse onu suçlayamayacak. Yurt dışından para bulamazsan zaten ülke krizden çıkamayacak. Amerika bu kozunu kullanacak. Ama masadaki en önemli konu Rusya'dan alınan 2,5 milyar dolar ödenen S-400 füzeleri. Amerika Dışişleri Türkiye yaptırımlardan kurtulmak için ne yapması gerektiğini iyi biliyor dedi. Türkiye ne yaptı? Türkiye'de bulunan S-400 uzmanlarını geri yolladı. Sonrasında zaten işleri bitmişti falan dedi ama yeter mi? Yetmez. Halen düşük frekanslı katsayı yaptırımlarına maruz kalıyor Türkiye. Bunun üzerine frekansı biraz arttırıp ek yaptırım getirebilirler. Onun için depoda ya bizim S-400'ler. Peki Rusya ne cevap verir? Turist yollamaz, otelleri ağlatır. Domates almaz, seraları bağırtır. Sonunda istediğini alır. Sorular ve sorunlar bunlar ama yeni bir dönem falan açılmayacak mı toplantıdan sonra? İşin güzelliği hep medeniyet köprüsü kurmaktan bahsediyorduk ya. Sonunda başardık galiba. Tarihlerinde ilk defa bir konuda Rusya ve Amerika uzlaştı. O da Türkiye karşıtlığı. Ve alkış. Ehaliyle berbat, kapasitesiz dış politikayla yola devam edeceğiz. Liyakatımız, çapımız bu kadar. Bakın geçen hafta Türkiye'ye para çekmek, yatırım yapılmasını görüşmek için Erdoğan Amerikalı 20 dev şirketi arayıp yöneticileriyle internet üzerinden görüşme yaptı. Kimler yoktu ki? Netflix, Amazon, Microsoft, Pepsi, Boeing, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Kellogg, Hilton, Cargill, Cisco ve Citigroup. Hani şu Türkiye'de bankası olan Citibank. Toplantıda Türkiye'ye çok ilgi ve güven duyduklarını belirttikten sonra Citigroup'tan bir haber geldi. Türkiye'deki aracılık birimini kapatacağını ve bağlı müşterilerine Londra'dan hizmet vereceğini açıkladı. Anlayacağınız toplantıdan sonra arkasına bakmadan kaçtı. Kim bilir ne konuşuldu. Peki bu finansal göçün sebebi ne? Citibank dediğin adamlar 45 yıldır Türkiye'deydi. Ne krizler gördüler. Bana mısın demediler. Ve toplanıldı, gittiler. Giden gitsin, sen şarkılar söyle ardından. Biz bize yeteriz de diyemiyoruz. Zira bizimkiler de gidiyor. Türkiye'de yaşayanların yurt dışına gönderdiği para ve yatırım tutarında çok ciddi artışlar var. Çünkü onlar bile ülkeye güvenmiyorlar. Ancak şahsımın ellerinden geleni yaptığına inanıyor. Son günlerde moralimi düzelten, inancımı pekiştiren Bilal Erdoğan'ın o konuşmasını tekrar tekrar dinliyorum.
Cumhurbaşkanımız geçmiş önümüze yara yara gidiyor.
Konuşmasının meali babam yine yavdırıyor. Ekonomide de yara yara gitti. İnsanlar faturalarını bile ödeyemez hale geldi. Çözüm olarak ne yapıldı? Ucuz kredi teklif edildi. Ulan o borç değil mi? Dövizin yaptığı ataklar zaten ekonominin karpuz gibi yarıldığının kanıtı. Keşke fazla yarmasaydı. Özel bir şirket yönetseler çoktan batmışlardı. Ama tabii ülke olunca işler değişiyor. Kötü yönetim üzerimize kabus gibi çöküyor. Fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para işsizlik olarak geri dönüyor. Size bir tablo göstermek istiyorum. Türkiye'nin toplam borcu 8 trilyon 242 milyar lira. Mart sonu itibarıyla. Ülkenin yıllık geliri ne kadar? 728 milyar dolar. Bakın bir de bu rakamlara yap işlet devret alacakları, yani devletin müteahhitlere 100 milyarlarca dolarlık kredisi dahil değil. Sen ister dövizi indir, ister faizi baskıla, nasıl başa çıkacaksın bu borçla? Gelir yok ki ortada. Hani ben bir borç videosu çekmiştim. Ayrıntılı bilmek isteyen onu seyretsin. Şimdi kameralarımızı yurt dışına çevirelim. Dünyada işler hızla değişiyor. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın 4 trilyon dolarlık ekstra harcama planını enflasyonu yükseltse de daha yüksek faize zorlasa da ülkemiz için daha iyi olacak diye yorumladı. Haklı. Dünyaya sattığı dolarların maliyeti ucuzlayacak. Bir kısmını enflasyonu yükseltip geri alacak. Bedavaya cebine koyacak. Nitekim Amerika'da açıklanan enflasyon bitmiş maçın yorumu gibi. Birebir doğruluyor Janet Yellen'ı ve beni. Size ta zamanında bu kardeşiniz Amerika'da enflasyon %5'i geçecek demedi mi? Yetki istedi, vermediniz. Verin kardeşim size yetkiyi, görün karanlık etkiyi. Sürpriz falan yok yani. Önceki gün Çin'den enflasyon geldi. Eylül 2008'den beri üretim maliyetlerindeki en hızlı artışı gösterdi. Enflasyon Çin'de de olsa gidip alın. Ama bu öyle bir şey değildi. Nitekim önümüzdeki günler küresel açıdan çok tehlikeli. Merkür retrosunu öp başına koy bunun tasviri. Halkalı enflasyon sarıyor dünya ekonomilerini. Amerika Birleşik Devletleri'nin bilançosu yaklaşık 8 trilyon dolara ulaştı. Her ay bunu 120 milyar dolar büyütüyorlar. Avrupa bilançosu 7 trilyon 700 milyar dolarda. Onlar da genişlemeye devam ediyorlar. Bunun kitapta tek bir anlamı var. Bir anda dünya piyasalarına çok götü çakacaklar. Gelişmiş ekonomilerin sallanması onlar için biraz para kaybı anlamına gelir. Bizim gibi gelişen ülkelerde ise çok ciddi finansal sorunları beraberinde getirir. Türkiye gibi kırılgan bir ekonomide iş çığırından çıkabilir. Mucize diye bir şey yok. Mal bu. Pardon. Mal bu, malzeme bu. İşler kendi kendine düzelmeyecek. İşin fena tarafı, koşullar da aynı kalmayacak. Kötüleşecek. Sorunlarımız çoktan boyumuzu aştı. Suyun dibi müsilaj kaplı. Demem o ki bu videoda suyunu saldı. Ya geçen videoda biraz abarttım, abone olun dedim diye söylenmeyen ne kanalı ucuzlattığım ne insanların canını sıktığım kaldı. Ya karanlık gücü karalamak bu kadar kolay mı? Ama seyirci hep haklı. İşte size karanlığın selamı. Kalbimsinle güç bizimle olsun devamlı.
Podcast dinle.